Ayrım 41. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 467. Doğu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 100 senelik iftiranın davasında Doğu Perinçek lehine karar verdi. Böylece evrensel hukuk resmen tescil etti. Ermeni soykırımı iddiası emperyalist bir yalandır. 12 Mart muhtırasında tutuklandı. 20 seneye mahkum edildi. 3 sene yatırıldı. 12 Eylül darbesinde tutuklandı. 8 seneye mahkum edildi. 5 sene yatırıldı. 1990'da tutuklandı. 3 ay yatırıldı. 1998'de tutuklandı. 10 ay yatırıldı. 2008'de tutuklandı. Müebbete mahkum edildi. 6 sene yatırıldı. 2 saniye boş bıraktılar kardeşim. Soykırım iddiasını mahkum ettirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni beraat ettirdi. Hal böyleyken, 1915 soykırımdır diyen Ermeni kökenli milletvekilini meclise taşıyan AKP, 19 milyon oy aldı. 1915 soykırımdır diyen Ermeni kökenli milletvekilini meclise taşıyan yeni CHP, 12 milyon oy aldı. 1915 soykırımdır diyen Ermeni kökenli milletvekilini meclise taşıyan HDP 6 milyon oy aldı. Ermeni soykırımı iddiası emperyalist bir yalandır diyen Doğu Perinçek sadece 161 bin oy aldı. Bu durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sayın ahalimizden daha iyi bilecek değil herhalde. Bence gene içeri atılsın Doğu Perinçek. Dışarıda kalınca başımıza iş çıkarıyor, sayın partilerimizi yalancı durumuna düşürüyor, emperyalistlerin şahidi durumuna düşürüyor. Doğu Perinçek, 1942'de Gaziantep'te doğdu. Babası Sadık Perinçek, Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'nden 4 dönem Erzincan milletvekilliği yapmıştı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, hukuk doktoru oldu. Fikir Kulüpleri Federasyonu Başkanı seçildi. 1968 Gençlik Hareketi'nin önderlerinden oldu. Aydınlık Dergisi'ni, gazetesini kurdu. Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni kurdu. Sosyalist Parti Genel Başkanı seçildi. O kapatılınca İşçi Partisi'ne Genel Başkanı oldu. Bu partinin ismi 2015'te Vatan Partisi olarak değiştirildi. Ömrü boyunca vatan hainliği türevi suçlamalarla hapis yatırıldı ama 2016 itibariyle Türkiye'nin milli çıkarlarını uluslararası hukuk platformunda savunan tek siyasetçiydi. Levent. Ölümün üstüne cesaretle yürüyenleri görmüştüm ama ölümün üstüne kahkahayla yürüyeni ilk defa Levent abide gördüm. Biliyordu öleceğini, hatta gününü bile biliyordu. İnanmakta güçlük çekeceksiniz, son nefesine kadar matraktı. Vedalaşırken bile espri yaptı, güle oynaya neşeyle gitti. Şahane serseriydi, son delikanlılardan. Hiç müdanası yoktu, kimseye eyvallahı olmadı. Gözünü budaktan sakınmadı, zirveyi de gördü, dibi de. Villayı da gördü, kirayı da. Nabza göre şerbet vermedi, her daim aynı kaldı. Kardeşliği de gördü, kalleşliği de. Olacak o kadar dedi. Kin gütmedi, güldü geçti. Ekmeğiyle oynandı, ambargo uygulandı, yasaklandı. Devlet sanatçısı unvanı geri alındı. Yüzünde kıl oynamadı. Sahnede selam verirken hariç, asla eğilmedi. Yalakaya yalaka dedi, döneye dönek dedi, diktatöre diktatör dedi, sahiciydi. Neyine güveniyordu derseniz, mizaha diyordu. Zayıfın güçlüye karşı silahıdır mizah. X-ray cihazından geçerken ötmez. Üzerinizdedir ama nerenizde olduğunu kimse bilmez. Bütün ölçüm aletlerini atlatır. Şarkı olur, şiir olur, duvar yazısı olur, fıkra olur, illaki hedefini bulur. Fısıltı olur, anahtar deliğinden geçer. Su olur kapı altından geçer, taş olur hapishane duvarından geçer. Gidip vuracağı başı bulur. Yasaklarlar yasaklanmaz, tutuklarlar tutuklanmaz. İnadına baskı altında gelişir. Ezildikçe büyür. Unutmamak lazım ki bizler Nasreddin'in torunlarıyız. Türk mizahı diye bir mizah vardır. Dünyada tektir. Halk var oldukça onun olan mizahı öldürmeye kimsenin gücü yetmez. Ve ilave ediyordu, sadece hayvanlar gülmez. Halk var oldukça yaşayacak Levent Kırca. İlelebet kahkahayla. Levent Kırca 1948'de Samsun'da doğdu. İlk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1978'de Altınşehir isimli filmle sinemaya başladı. Türk televizyonculuğu tarihine damga vurdu. 1988'de başlayıp 22 sene sürdürdüğü Olacak O Kadar efsanesini yarattı. 2009'da DSP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu. 2014'te İşçi Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. AKP iktidarında sanatının her platformunda ambargoyla, sansürle karşılaştı. 1998'de kendisine verilen devlet sanatçısı ünvanı 2015'te geri alındı. 2015'te vefat etti, Zincirlikuyu'ya defnedildi. Aydın. Sene 94, İzmir'den İstanbul'a gelmişim, Milliyet'e. Patron Aydın Doğan. Doğrusu Milliyet olmuş, Hürriyet olmuş fark etmezdi. Çalıştığım yerlere tutkuyla bağlı olduğum söylenemez. Kurumlara aidiyetim sıfırdır. Namusumuzla çalışacağız, neticede kazık çakacak halimiz yok. Ya kovulacağız ya başka yere transfer olacağız. Hep böyledir. En azından benim açımdan hep böyledir. Dolayısıyla piyasadaki tüm medya patronlarıyla çalıştım. Aydın Doğan'ın da benim nazarımda diğerlerinden farkı yoktu. Patron patrondu, nikah kıyacak değiliz, çalışırız, ayrılırız, hepsi buydu. Neyse, yazı işleri müdürüyüm. O zamanlar köşe yazmıyorum, birinci sayfanın spotlarını yazıyorum. Bismillah, 3 gün geçti geçmedi, binayı taradılar, iyi mi? O günkü Milliyet binası, bugünkü Hürriyet'in binası, kavanoz gibi komple cam, güya kurşun geçirmez diye efsane var ama hikaye, tül perdeyi geçer gibi geçti mermiler. Yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 el sıkılmıştı, uzun namlulu silahtı. Temden geçerken otomobili durdurup ateş etmişler, topuklamışlardı. Alt tarafı camlar delinmişti, kimseye zarar gelmemişti ama panik yaşanmıştı. Herkes bahçeye fırladı. Televizyonların kameraları geldi, röportajlar falan. 2-3 saat sonra hayat normale döndü, içeriye girdik. Klavyenin başına geçtik, çalıştık. Yıldıramazsınız, korkutamazsınız filan. Klasik cümlelerle attık tuttuk, sayfayı bağladık, baskıya gönderdik. Gece saat 22 civarıydı, işim bitti, yorgunum, evime döneceğim. Çıktım ön kapıdan, bahçede cigara tüttürerek otoparka yürüyorum. Hava karanlık. O da ne? Biri var orada. Yüzünü binaya dönmüş, ellerini dua eder gibi açmış, öylece dikiliyor. Yaklaştım. İnsan kaynaklarında çalışan bir abimizdi. Yanılmamışım. Hakikaten mırıl mırıl dua ediyordu. Bekledim yanında. Okumayı bitirdi, üfledi. Hayırdır dedim. Onca gazetede, onca televizyonda çalıştım. Hayatımda ilk defa duyduğum bir şeyi söyledi bana. Buradan ekmek yiyoruz. Kendi evimin penceresine kurşun sıkılmış gibi hissettim. Allah patronu ve gazeteyi korusun diye dua ettim. Evet, Baba Ali'de arkasından küfür edilen patronları çok gördük ama arkasından dua edilen patronu ilk defa Aydın Doğan'ın gazetesinde gördüm. Vay efendim, eskiden şu konuda yanlış yapmış da bu konuda hatalı davranmış filan, Geçiniz kardeşim. Nasıl bir cendere içinde bulunulduğuna, nasıl yalnız bırakıldığına, nasıl zorlu bir mücadele verildiğine bizzat şahidim. Gazete denilen kavram, sizin gazeteci sandığınız egosu patlak, 3-5 köşe yazarından ibaret değildir. Muhabirinden matbaa işçisine, santralinden arşivine, ulaştırmasından dağıtımına, binlerce isimsiz kahramandan, binlerce aileden oluşur. 3000 kişiyi kurtarmak için bazen mecburen 3 kişiden vazgeçilebilir. Kişisel sıkıntıları abartmamak gerekir. Gidersin, başka yerde yazarsın, olur biter. Ayrıca gazete denilen kavram sadece ticari bir ürün değildir. Sosyal ihtiyaçtır. Arz-talep dengesini parayla kuramazsın. Ancak haberle, bilgiyle kurabilirsin. Bidon kafalı siyasiler anlamamakta ısrar eder ama halk isterse alır. Zorla okutamazsın. İstediğin kadar havuz kur, istediğin kadar yandaş gazete dağıt, Pravda bile başaramadı. Hal böyleyken haksız vergi cezaları kesiliyor, mitinglerde hedef gösteriliyor, yandaş manşetlerde iftira atılıyor, gazete binası baskına uğruyor, taşlanıyor, yazarları tehdit ediliyor, evinin önünde dövülüyor. Çünkü senelerdir anlatmaya çalıştığımız orman yangınıdır bu. Ne kaplumbağa kaçabilir, ne ceylan kurtulabilir. Nasıl olsa kanatlarım var zanneder ama alevler kontrolden çıktıktan sonra kuşların akıbeti de aynıdır. Bu satırları fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gazetede, sözcüde yazmaktan onur duyuyorum. Aydın Doğan'ın yanında durmak yurttaşlık görevidir. Ya hep birlikte söndüreceğiz, ya hep birlikte yanacağız. Üçüncü seçenek yoktur. Aydın Doğan, 1936'da Gümüşhane, Kelkit'te doğdu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1979'da milliyeti satın alarak medya sektörüne girdi. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı oldu. 1994'te Hürriyet'i satın aldı. Posta, Radikal, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk'ün aralarında bulunduğu 21 televizyon kanalını bünyesine kattı. Eğitim kültür hizmetleri için Aydın Doğan Vakfı'nı kurdu. Özellikle kız çocuklarının okutulması için çaba harcadı. 1999'da Cumhurbaşkanı Demirel'in elinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı. 2016 itibarıyla son 20 senede 3 defa Türkiye Vergi Rekortmeni, 12 defa İstanbul Vergi Rekortmeni oldu. Mehmet Tayyip Erdoğan, Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Suriyeli kardeşlerimize kucak açmazsak milletimizin yüzüne nasıl bakarız? Kucak açmamızın şanı şerefi torunlarımıza miras olarak kalacaktır. Abdullah Gül, ne mutlu bize ki Suriyeli kardeşlerimize kucak açabilen bir milletiz. Kucak açmamız insanlık tarihinde unutulmayacaktır. Tarihe Türklerin asaleti olarak geçecektir. Ahmet Kiziroğlu, Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak destan yazıyoruz. İnsanlık tarihimize altın bir sayfa olarak yazılacaktır. Bülent Arınç, Suriyeliler bizim din kardeşimiz. Onlar kucak açılacak insanlar. Bizi eleştirenlere Allah akıl fikir versin. Beşir Atalay, Suriye halkına kucak açmamız takdire şayan. Angelina Jolie, Suriyeli çocuklara kucak açan Türkiye'ye cömertliğinden ötürü teşekkür ederim. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, kucak açmazsak bize yakışmaz. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kalbinizi açın. Bizim inancımız kucak açmanın insanlık görevi olduğunu öğütlüyor. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kucak açıyoruz, iftar ediyoruz. TOKİ Bakanı İdris Güllüce, Türkiye güçleniyor, güçlendikçe daha çok Suriyeli'ye kucak açabiliyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık, hepsine kömür dağıttık. Kültür Bakanı Ömer Çelik, hepsine kucak açarız. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Suriye'den gelenlere kucak açmamızı hazmedemeyenler var. Biz kucak açarken bizi eleştirenleri insani değerlerle bağdaştıramıyorum. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Suriye'den gelenlere kucak açabiliyoruz çünkü Türkiye insanların sığındığı güvenli bir liman. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye'den gelenlere kucak açabiliyoruz çünkü Türkiye bir huzur adası. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, insana kucak açmazsanız kendi insanlığınızı kaybedersiniz. İnsan olduğumuz için kucak açıyoruz. Bunu görmezden gelmek nankörlük olur. Tarım Bakanı Mehdi Eker, Suriyeli kardeşlerimize kucak açıyoruz. En iyi şartlarda en güzel şekilde ağırlıyoruz. Bütün dünya görüyor. Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyelilere kucak açtık. Rahatları gayet yerinde, problemleri yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Suriye'de sadece ölü sayıyor, ölü sayıcılığı yapıyor, biz ise kucak açıyoruz. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, tarih Suriyelilere kucak açmamızı, insanlık dersi olarak, insanlığa çok güzel bir örnek olarak yazacaktır. Türkiye'nin vebalini tek başına taşımak zorunda kalan jandarma assubay, kıdemli üst çavuş Mehmet Çıplak'ın kucağı. İşte o kucaktır. Mehmet Çıplak, Bodrum'dan İstanköy adasına geçmeye çalışan Suriyeli mültecilerin botu alabora olmuş, 2 yaşındaki Aylan bebenin cesedi sahilimize vurmuştu. 18 senelik asker olan 39 yaşındaki assubay, kıdemli üst çavuş Mehmet Çıplak, o anı şöyle anlatmıştı. 6 yaşında oğlu olan bir babayım. Aylan bebeği ilk gördüğümde aklıma oğlum geldi. Yanına gittim, Allah'ım inşallah yaşıyordur dedim. Maalesef nefes almıyordu. Hayat belirtisi yoktu. Yavrusuna sarılan bir babanın hissedebileceği duygularla Aylan'ı kucakladım. O fotoğrafı gören herkes bu kadar ağır bir yükü nasıl taşıdın diye sordu. Ali Ahmet, Ali Tatar kumpas şehidi, Ali Alkan açılım şehidi. Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet, Ali Alkan'ın ağabeyi Mehmet. Ali babasından Ahmet'e emanetti. Tıpkı Ali'nin babasından Mehmet'e emanet edildiği gibi. Kardeşinin kanı yerde kalmasın diye 5 senedir hukuk mücadelesi veren, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında neredeyse her duruşmaya katılan, Silivri zindanının kapılarına dayanan, sessiz çığlıklarda adalet nöbetinde daima en önde yer alan Ahmet. Kardeşinin tabutuna vura vura, bu vatan evladının katili kim diye haykıran Mehmet. Mehmet'in ne hissettiğini Ahmet'ten daha iyi kimse bilemez diye düşündüm, aradım. Ali Ali deyip anlattı. Dedem Pir Sultan'ın deyişidir, gerçek olmuştur. Ali Ali deyip ne inilersin? İnilersin dolap, derdin ne senin? Sen de benim gibi yaralı mısın? İnilersin dolap, derdin ne senin? Kim söktü getirdi seni yerinden? Dağlar taşlar ah eyledi zarından. Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden? İnilersin dolap, derdin ne senin? Pir Sultanım ahım arşa dayandı. Hasret narıyla yüreğim yandı. Yoksa Hüseyin'den haber mi geldi? İnilersin dolap, derdin ne senin? Tanımadan yol kardeşi olduk, dert kardeşi olduk Mehmet Yarbay'la. 5 yıl önce benim Ali çığlığımı bugün Mehmet Yarbay atıyor. Yüreğimin derinliklerine işledi Ali'm haykırışı. Kerme tutmaz yaram bir kez daha kanadı. Feryadını ilk duyduğum günden beri her aklıma geldiğinde gözyaşlarıma engel olamıyorum. Ali'yi bir kez daha kaybetmiş gibi oldum. Bu ses, bu ah ediş tanıdık. Ali'ye ulaşmayan ana sıcağı kömbe, tanıdık. Kaderin cilvesine bak, Ali'miz aynı, acımız aynı, toprağımız aynı. İkimiz artık aynı figan havalarıyla aynı dağlara göndereceğiz sitemimizi. Abilik, baba gidince emanet devralmaktır aynı zamanda. Baba yerini doldurmak mecburiyettir. Küçük kardeş babadan sonra evlattır artık abiye. Acısı evlat acısıdır Mehmet Yarbay'ın, bilirim. Hiçbir şey dindiremez acısını, engelleyemez isyanını Mehmet Yarbay'ın. Bütün saldırılara karşı bağrı açıktır. Ama hazırdır artık Mehmet Yarbay. Korkunun, acının sınırı aşılmıştır onun için. Ne rütbe için, ne gelecek için, onu bundan böyle durduğu yerinden geriletmek imkanı yoktur. Aynı saldırılara uğradığını, aynı hakaretlerle karşılaştığını izliyorum. Hiç değişmiyorlar. Efendilerinin emriyle saldırıya geçiyorlar. Mezhebinden başladılar, DHKPC'liğinden çıktılar, PKK'lı yaptılar, paralel dediler. Didik didik ediyorlar bütün hayatını. Ama boşuna uğraşıyorlar. Bundan böyle çaldığınız kara tutmaz, salladığınız kılıç, sapladığınız hançer acıtamaz Mehmet Yarbay'ı. O zaten gömmüştür yüreğinin yarısını toprağa. Dökmektedir kanlı yaşlarını içine. Ama dimdik aykırmaktadır zalimin yüzüne. Aliler bu vatan için vermeye hazırdır canını. Mertçe, yiğitçe, onurla savaşmaya hazırdır ülkesi için. Hiçbir hesabı olmaz vatandara düşmüşse. Hiç kimseye oyuncak ettirmez kendini. Alıp eline canını, hakka yürümeye hazırdır. Biz de kardeşlerimizle biriz. Vatan dardaysa, düşman kapıdaysa, nasıl dedemiz can vermişse Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, biz de canımızı vermeye hazırız. Şehitlerimizi vatan sağ olsun deyip verebiliriz toprağa. Ama birilerinin siyasi hesaplarına verecek canımız yok. Siz sırça saraylarda dem süreceksiniz diye bizim Alilerimizi, Mehmetlerimizi ateşe atamazsınız. İsyanımız bunadır. Bütün Alileri, bütün Mehmetleri yaşatmak, mutlu etmek için vardır devlet. Sorumluluğunuza sahip çıkmak zorundasınız. İliklerine kadar hissetmek, işte böyle bir duygu. Telefonu kapattım. Tekrar tekrar tekrar okudum. Sizden ricam, tekrar okuyun. Şehit Ali'nin ağabeyi, Şehit Ali'nin ağabeyini anlatıyor. Vatan dardaysa, mertçe savaşmaya, onurla canımızı vermeye hazırız. Ama birilerinin siyasi hesaplarına verecek canımız yok. Siz sırça saraylarda dem süreceksiniz diye Alilerimizi, Mehmetlerimizi ateşe atamazsınız. Ali Tatar, Ahmet Tatar, Ali Alkan, Mehmet Alkan. Osmaniyeli, 32 yaşındaki yüzbaşı Ali Alkan, 2015'te Şırnak'ta şehit olmuş, Yarbay ağabeyi Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreninde tabuta vura vura, bu vatan evladının katili kim diye feryat etmişti. Düne kadar çözüm diyenler, şimdi ne oldu da savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla geziyor, zırhlı arabalara biniyor, şehit olmak istiyorum diyor, sen git o zaman oraya, diye bağırmıştı. AKP hükümetinin PKK ile masaya oturup çözüm süreci dediği sürecin neticesiydi bu. Bu yazı vesilesiyle Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar'la konuşmuş ve yukarıdaki yazıyı kaleme almıştım. İki ağabeyin duyguları fotokopi gibi birebir aynıydı. Ankaralı 42 yaşındaki Deniz Yarbay Ali Tatar, 2009'da Ergenekon Poyrazköy kumpasında amirallere suikast yapacak iftirasıyla tutuklandı, serbest bırakıldı, tekrar tutuklama kararı çıkarılınca hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez diyerek canına kıydı, Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Ali Tatar'ı ölüme götüren kumpas süreci aynı zamanda AKP'nin çözüm süreci dediği süreçti. Vedat, Tayyip Erdoğan'ın hukuk kahramanı ilan ederek altına makam Mercedes'ini verdiği Ergenekon savcısının en geç 2015'te yurt dışına kaçacağını Türkiye'de sadece bir gazeteci söylemişti. Vedat Yenerer, 30 yıllık gazeteci Cumhuriyet'te, Show TV'de, Star'da, Kanal D'de, Habertürk'te çalıştı. Yeni Çağ gazetesinde köşe yazdı, belgeseller çekti. Türkiye'nin en deneyimli savaş muhabiriydi. 75 ülkede haber takip etti, fotoğraf sergileri açtı. 10 tane kitap yazdı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde uluslararası habercilik dersi verdi. Şu anda 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde terör ve Orta Doğu uzmanı olarak çalışıyor. Savunma güvenlik portalı mehmetciktv.com.tr'nin sahibi. Tanıdığım en yurtsever, en namuslu, en iyi yürekli gazetecilerden biri. Ergenekon baskınları yapılırken Vedat'ın evini de bastılar. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde yapılmış 135 yıllık antika tüfek buldular. Ergenekon cephaneliği bulduk dediler. Silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutukladılar. Halbuki 1873 yapımı o tüfeği yıllar evvel haber için gittiği Erbil'de bir antikacıdan 75 dolara satın almıştı. Savaş fotoğrafları sergisinde dekor olarak kullanmak için almıştı. 2002'de açtığı sergide kullanmıştı. Üstten doldurmalı, tek hazneli tüfeği denemek bile mümkün değildi. Çünkü o model fişekler artık üretilmiyordu. Tüfek Verdin markaydı. Tutanağa Mauser diye yazıldı. Çünkü Verdinli pek bilen olmazdı ama Mauser'i herkes bilirdi. Çalışmayan antika tüfeğe Mauser denilerek vahim nitelikli silah sınıfına sokuldu. Vedat'ı attılar Silivri'ye, bir sene yatırdılar. 2010, Vedat sanık sıfatıyla ayağa kalktı. Mahkeme başkanına hitaben şu tarihi konuşmayı yaptı. Sayın Başkan, bu savcılar bu kirli tezgahın hesabını yüce Türk mahkemelerinde er geç vereceklerdir. Bağımsız, tarafsız, dürüst ve liyakat sahibi bir savcının asla suça konu etmeyeceği saçma iddialarla terör örgütüyle irtibat yakıştırmasında bulunuyorlar. Hükümet ve irtica muhaliflerinin susturulması için iftira atmak, tertip düzmek yargımız adına utanç vericidir. Benim bir gazeteci olarak öngörüm, bu savcılar kaçacaklar. 5 yıl sonra kaçacaklar demiştim ama bir düzeltmede bulunmak istiyorum efendim. Bu savcıların kaçmaları 5 yıl bile sürmeyecek. Daha kısa zamanda kaçacaklar. Yargılamanın başından beri gömüldükleri koltuklarında, her geçen gün biraz daha kaybolmaları, iddianamede ortaya çıkan hukuka aykırı, ahlaka aykırı gerçekler karşısında, işi pişkinliğe vurmaya çalışmaları, sırıtmaları, benim bu öngörüde bulunmamı sağlıyor. 2010'da söyledi, 5 yıla kalmaz dedi. 2015'te kaçtılar. %100 gazeteci, %100 isabet diye buna derim ben. Ve şimdi sıkı durun, bu savcılar kaçacak dediği için o tarihte bizzat Zekeriya Öz tarafından ayrıca dava açıldı Vedat hakkında. Zekeriya Öz kaçtı, Vedat hala o davadan yargılanıyor. Savcılar en geç 5 yıla kadar yurt dışına kaçar dediği için 26 ay ekstra hapis cezası verdiler. Yargıtay'a gitti. Yargıtay bu kararı bozdu. Silivri Mahkemesi'ne geri gönderdi. 3 celse geçti, hala karara bağlanmadı. Ekim ayında duruşması var. Savcı Gürcistan'a tüydü, Ermenistan'a geçti. Vedat hala Ekim ayını bekliyor. Ki karar verecekler. Asrın liderinin hukuk kahramanı 5 yıla kalmadan kaçar mı kaçmaz mı? Vedat Yenerer, Yukarıdaki yazıyı Ağustos 2015'te yazmıştım. Bu kitabın yayımlandığı Eylül 2016 itibariyle Vedat Yenerer'e Ergenekon iftirasından verilen 7,5 sene hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu ama mahkeme hala devam ediyordu. Savcılar en geç 5 yıla kadar yurt dışına kaçar dediği için verilen 26 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu ama mahkeme hala devam ediyordu. İşin ekstra hazin tarafı, en başta Zekeriya Öz, kumpas savcıları yurt dışına kaçmıştı ama Vedat Yenerer hakkında yurt dışı çıkış yasağı vardı, iyi mi? 41. ayrımın sonu, sayfa 479.